Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlerle 15 Temmuz kahramanlarını buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ali Karslı'yı konuşacağız. Onu anlatacağız biz. Şehit Ali Karslı'yı oğlundan dinleyeceğiz efendim. 15 Temmuz'da nasıl şehit oldu? 15 Temmuz'da bu ülke için nasıl fedakarlıklar yaptı? Gazi olan oğlu Osman Karslı'yı stüdyomuzda konuk ettik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz de gazisiniz. 15 Temmuz siz de kahramanlarından birisiniz. Her hafta söylediğimiz gibi bir söz var. 15 Temmuz'da çıkan herkes bizim için gazi. Bize Ali Bey'i anlatabilir misiniz? Ali Bey nasıl bir insandı? Sonrasındaki sorun 15 Temmuz'u nasıl haber aldınız diye hiç sözünüzü kesmeyeceğim. Devam edeceğiz.
Tabii ki. Şöyle söylemek istiyorum. Babam iyi görüşleri olan bir insandı. Ülkenin sorunlarıyla çok ilgilenirdi. Hani sürekli bir kendi çapında çözüm üretmeye çalışırdı. Yani hem sosyal sorunlar olsun, hem terör konusu olsun, hem diğer ahlaki konularda olsun, ahlak eksikliği konusunda olsun ülke olarak. Bunları ele alır, bunları tartışır ve bunları düzeltmek için çaba gösterirdi.
Tabii sonuçta biliyorum zorlanıyorsunuz. Hala acılarınız taze. Bu konuda fazla da yormak istemiyoruz sizi. Lakin 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız.
Tabii ki.
Bu hainler tekrar bu darbe girişimine kalkışmasınlar, darbe kalkışmasına yeltenmesinler diye biz bunu anlatmak zorundayız. Siz 15 Temmuz'da o akşamda nasıl haber aldınız ve süreç nasıl gelişti?
Şöyle başlayayım. En başta biz televizyondan takip ediyorduk. Askerleri ilk önce Boğaziçi Köprüsü'nde gördük. Yani biz de diğer vatandaşlar gibi yine televizyondan takip ettik. İlk başta büyük çaplı bir terör eylemi olacak diye düşündük. Ama daha sonra baktık bu iş terör eyleminden ziyade bir kendi çapında eyleme dönüşmeye başladı. Hani babamın da yorumu bu şekilde olmuştu. Ve daha sonra başbakanımızın hani canlı yayında anlatımına bu bir kalkışmadır diye söylediği anda anladık ki hani asker içinde bir kalkışma var. Hani tamamında değil ama belirli bir kesiminde var bir ayaklanma. İlk baştaki yorumumuz bu oldu bizim.
Babanızla birlikte miydiniz bu esnada?
Evet, ailecek hep beraber birlikteydik.
Tabii kalkışma deyince babanız size yaşınız genç, ondan dolayı 1980 darbesini görmüş bir insan.
Tabii ki.
Dolayısıyla kalkışmanın, bu darbe girişiminin, bu hainliğin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insan.
Evet, evet iyi biliyordu zaten. Onun üzerinden biz hani tartışmaya başladık. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Hani biz bu geceyi nasıl atlatacağız? En başta hani bunu tartıştık. Sonra dedik ki biz gerçekten bir işgal altındayız. Hani bir savaşa girdik yani o saatten itibaren. Yani biz bunun farkına vardık. İlk önce babamla ben zaten bizim lojmanda oturuyorduk.
Evet, Türksat lojmanında.
Yine aynı yerde ikamet ediyorduk. Yani o esnada ilk önce lojmanın dışına çıkma kararı aldık. Aynı esnada benim Gölbaşı'nda yine polis akademisinde ve Gölbaşı'nda TOKİ tarafında oturan arkadaşlarım çok. Yani orada iyi bir çevrem var. Onlarla iletişim haline geçtik. Hani sizin orada ne haber diye. Bir arkadaşımla görüştükten sonra bir yaklaşık 10 dakika sonra polis akademisinin bombalandığı haberini aldım ondan. İlk başta ben ondan öğrendim.
Saat 10.30 civarı.
Saat doğru 10.30-11 civarıydı. O esnadaydı. İşte daha sonra yine başka yerde oturan arkadaşlarımla falan konuşuyoruz. Kızılay çevresine yakın yerde oturan arkadaşlarımı aradım. Ya onlar dedi burada polis asker birbiriyle çatışıyor. Yerde hani ölü insanlar var. Hem polisten olsun hem sivil olarak. Ya biz de dedik ki gidelim. Hani destek olalım, elimizden ne geliyorsa yapalım ama aldığımız haberler doğrultusunda Gölbaşı'yla Ankara'nın iletişimi kesilmiş, yol iletişimi. Yani bir yere gidemezsiniz diye biz de dedik kendi çevremizde bari burada önlem alalım. Yani en başta ki düşüncemiz böyleydi.
Peki ne yaptınız? Ne önlemi aldınız? Neler yaptınız?
Ya önlem yani olarak...
Bunları konuştuktan sonraki ilk hareketiniz neydi?
Dışarı çıktık beraber. Apartmanın önünde helalleştik babamla. Bilmiyorum, o istedi ama hakkını helal et dedi, sarıldık.
Daha önce hiç böyle bir şey yapar mıydı?
Yok, hiç yani, ilk defa oldu. İlk defa oldu öyle. Ondan öncesinde de hiç böyle bir davranışımız olmamıştı yani, gayet normal. Biz tabii helalleştikten sonra yavaş yavaş, yaklaşık bir 200-250 metrelik bir mesafe var. Lojman nizamimiz var bizim. Oradan otopark girişi falan, onun önündeydik. Yine arkadaşlardan, komşulardan birkaç kişi oradaydı. Yani onlar da kendi aralarında sohbet ediyordu. Biz de katıldık aralarına. Yani bundan sonra ne olacak diye tartışmaya başladık hep beraber. O esnada babam ana nizamiyeye geçmek istedi. İş yerinden genel müdür yardımcıları falan, hani üst kademeler lojmana intikal etmiş. Babam da biz de bir gidelim diye çıktı oradan. En son orada vedalaştık. Yani orada ayrıldık. Bunun üstünden yaklaşık bir 40-45 dakika geçti yani. Gece 1'e çeyrek kala yanlış hatırlamıyorsam. O esnada biz ilk önce helikopter sesi duyduk. O esnada zaten ben telefonumdan şeyi izliyordum. Canlı yayına bağlanmıştım. Televizyonu takip ediyorduk ne oluyor diye, yeni bir haber var mı diye. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik telefon görüşmesine. O esnada işte lojman nizaminin biz önündeydik. İlk başta bir helikopter sesi duyduk. Bölgeyi biliyorsanız eğer, orada Radyo Link Tepesi diye adlandırılan bir tepe var. Oradan geliyordu ses. Biz oraya yönelmiştik. Bakışlarımızı oraya yönelttik. Oradan bir tane helikopter ışıkları kapalı bir şekilde geliyordu.
Evet, o hainlerin diğerlerde yaptıkları gibi helikopterin ışıklarını kapatıyorlar. Ve külliyenin olduğu noktayı da o şekilde taramışlardı.
Evet.
Genelkurmay'ın olduğu noktayı da o şekilde taramışlardı. Aynı TürkSat'ı da.
Evet, şekilde aynı şekilde. Işıkları kapalı bir şekilde geliyordu. Bize de o esnada, hani bilirsiniz bu tür olaylarda etrafta çok dedikodu dolanır. Bizim lojmana da tank gelecekmiş diye haber aldık biz. Öyle
bu
bir dedikodu döndü.
Nereden alıyorsunuz? Yani birileri aşağıda biri yalan söyleyip yukarıda kendi inanır hesabı mı oldu?
Ya herhalde öyle oldu yani. Hı hı. Çünkü tank gelmediğine göre öyle oldu. Zaten yani az önce de dediğim gibi sürekli bu tür olaylarda dedikodular çok çabuk yayılıyor. Ya biz en başta öyle haber almıştık. Şimdi öyle olunca kendimizi de ona inandırdık.
Ve helikopterin herhangi bir noktası size zarar vereceği hiç aklınıza gelmedi herhalde.
Yani helikopter geldiğinde de şöyle düşündük yani, herhalde dedik tanka karşı bize yardıma geliyor. Biz öyle düşündük. Ama sonradan çok fazla yaklaştı. Bizim orada apartmanların yüksekliği çok kısadır. Orada apartmanlar neredeyse eşdeğer derecede bir yüksekliği vardı. O esnada ben zaten helikopterin makinalı tüfeği hareket edince kaçın diye bağırdım. Yine benimle birlikte kardeşim de vardı o esnada. Oradaki arkadaşlarımla birlikte hep beraber lojman nizamiyenin etrafında dolanıp, o esnada kurşun sıkıyordu ama bize mi sıkıyordu, başka yere mi gidiyordu bilmiyorum. Orada çok ağır bir kurşun sesi vardı. Biz hemen nizamiyenin içindeki tuvalete saklandık o esnada. Ardından uzaklaştı. Ana nizamiyeye gitti bu sefer helikopter. Tabii o esnada ikinci helikopter inmiş ama bizim olaydan çok çok sonra haberimiz oldu. İkinci bir helikopter oldu.
Ya nizamiyenin içine girmiş ve oraya inmiş.
Daha sonradan inmiş. İkinci helikopterde daha geride bir helikopter pisti varmış, oraya inmiş. Yani biz bunları tabii olaydan çok sonra öğrendik. Sadece tek helikopter var diyebiliyoruz. O esnada ateş ettiler. Saklandık. Yaklaşık bir 2 dakika 3 dakika falan sürdü bu ateş. Yine bizim güvenlik görevlilerinden de bir kişi yanılmıyorsam karşılık vermiş. O esnada ateş kesildi. Biz ne yapacağız diye düşünüyorduk. Ben dışarı çıkmak istedim. Ya kardeşim engel oldu. Saklanalım dedi hep beraber. Ben dedim yapacak bir şey yok. Hep beraber çıkalım. Ne oluyor, ne bitiyor bir görelim diye. De engel oldular. Çıkmadık. O esnada babam aradı. Kendisi yine diğer şehidimiz, Allah rahmet eylesin hepsine, Ahmet Özsoy ve gazimiz Ferhat Derecik'le birlikte bizim lojmanın yaklaşık bir 5 kilometre ilerisine gitmişler. Devriye atma amaçlı. Yine az önce söylediğim gibi tank gelecek diye. Devriye amaçlı. Oradan babam iletişime geçti benimle. Ateş sesi duydum, siz iyi misiniz diye. Ben dedim durumu anlattım, biz iyiyiz. Lojman nizamiyedeyiz. Hani orada dedi zaten, ateş kesilir kesilmez eve gidin dedi. Annenizi yalnız bırakmayın dedi. Annemi ve bir de küçük kardeşim var. Şu an 11 yaşında. Biz o yönde talimat aldık. Ben yine çağırdım kendisini. Sen de dedim baba eve gel. Yani dışarıda dedim işimiz yok. Bir eve gel dedim. Baş başa verelim. Ne yapacağımıza karar verelim. Ondan sonra kalıyorsak kalalım, gidiyorsak gidelim. Bunun dedim kararını hep beraber verelim. O da tamam dedi. Yine arkadaşları yanılmıyorsam haber almışlar. Orada bir güvenlik personeli yaralanmış. Açılan ateş sonucu. Ben ona bakıp bir geleceğim dedi. Ondan sonrasına bakalım dedi. O esnada biz de eve gittik. Yaklaşık 2 dakika geçti bu esnada. Ben tekrar babamı aradım. Gelmiyor musun diye. O esnada babamdan ateş sesleri geliyordu.
Yani belli. Şahit oldunuz.
Şöyle söyleyeyim ben size. Biz telefon konuşmasını bitirdikten yaklaşık bir 10-15 saniye sonra babam şehadete ulaşmış. Öyle yani, çünkü yine tekrar biz de o esnada evden ateş seslerini duyuyorduk.
Yani helikopterden. Ateşleri.
Helikopter ateşi devam ediyordu o esnada. Belki görüntüleri izlemişseniz bilirsiniz. Araç gelirken bu sefer o darbeci askerler ateş açmaya başlıyor araca. Biz o sesleri duymuşuz herhalde. Ondan sonra zaten telefonda konuştuk, kapattık. Dediğim gibi 10-15 saniye sonra zaten şehadete ulaşmışlar.
Ahmet Bey'le birlikte, Ahmet Özoy'la birlikte aynı aracın içerisinde.
Evet.
Peki siz bu şehadete ulaştığı haberini ne zaman aldınız? 10-15 saniye sonra şehadete ulaştı dediniz ya, telefon görüşmesini, en son telefon görüşmesini o esnada yaptınız.
Evet.
Sonra telefon kapandı, sesleri duydunuz.
O süreç bayağı bir uzun süreçti. Çünkü biz sabah 7'de aldık o haberi. Yani doğru, net olarak aldık. Şöyle ki saat 3'e kadar biz evde babamı aradık. Yani sürekli arıyoruz, sürekli çalıyor ama açmıyor. Sürekli yanındaki Ferhat abi de zaten önceden de ailecek tanışıklığımız da vardı. Hani gayet samimi bir ilişkimiz de vardı. Sağ olsun yaşı büyük ama iyi bir arkadaşlığımız vardı. O esnada ikisini de arıyorum ama maalesef açmıyorlar. O esnada akrabalarla görüşüyorum, özellikle amcamla.
Peki dışarı çıkıp herhangi bir arama yaptınız mı?
Yok, yapmadık. Şöyle ki bu esnada bizim lojmanda diğer arkadaşlar da sürekli aradı. Sanıyorum onlar haberi bizden daha önce almışlar. Hani bize dışarı çıkmamamız gerektiğini, lojman içerisinde askerlerin dolaştığını ve hani orada bağırdıklarını, dışarı çıkarsanız öldürüleceksiniz gibisinden söylediklerini ilettiler bize. O yüzden bize kesinlikle dışarı çıkmayın, biz iyiyiz diye konuşuldu. Ben o esnada tabii bizim arkadaş çevresi zaten hepsi yine aynı kurumda çalışan insanların çocukları. Hani lojman olarak hepimiz birbirimizden haberdarız açıkçası. Orada ben soruyorum hani babamdan haberi olan var mı, ne alemde diye. Ya bana söylenen tek şey babamın iyi oldu ancak tutuklandı, esir alındı ve telefonuna el konuldu. Bu şekilde bize cevap verilmediği söylendi en başta. Tabii bize o esnada inandırıcı geldi. Çünkü daha sonradan da öğrendiğimiz üzere yine esir tutulan insanlar varmış orada. Saat 3 gibi lojmanda bir aşırı bir sessizlik oldu. İnsanlar o esnada terk ediyormuş. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Biz evde yani televizyonu dahi kapattık. Ne ses, ne görüntü, ne ışık, hiçbir şekilde. Zaten zemin katta oturuyorduk. Oradan hani dışarıyı da gözlüyorduk bir yerden ama elimizden geldiğince sesli görmek gözlüyorduk. Yok. Zaten bizim görüş açımız şöyleydi. Bizim evimizin camları dağ kısmına bakıyordu. Gördüğümüz kısım bu taraf ama olayların yaşandığı kısım bu taraf.
Yani ön taraftaki.
Yani ön tarafta. Biz o yüzden hakim değildik hiçbir şeye.
Peki ne zaman lojmandan dışarı çıktınız?
Saat 3'ü çeyrek geçe annem yine komşularıyla konuştu. O esnada bize TürkSat'ın bombalanacağı apartmanlarının da derhal terk etmemizi söylediler. O esnada zaten bir ya da iki tane o darbeci askerler bizim apartmana girdiler.
Gördünüz.
Görmedim ama seslerini duydum.
Yani iletişime geçmediniz. Hiç karşılıklı muhatap olmadınız.
Karşılıklı hiçbir şekilde muhatap olmadık. O sesler kayboldu.
Peki bir şey konuşuyorlar mıydı içeri girdiklerinde?
Evet, hemen burayı terk edin. Yoksa içeri girip sizi öldüreceğiz diyorlardı.
Yani hiç aklınıza gelmeyen şeyler. Kendi askerinizin sizin tarafını size silah doğrultup öldüreceğiz sizi. Burayı terk edin.
Evet. Yani ben babamın cenazesini görene kadar canlı bir şekilde hani bunların hepsinin bir şakadan ibaret olduğunu düşünüyordum. Gün ağardığında bir savaş halinde olduğumuzu düşünüyordum. Yani çünkü nasıl aklınıza gelir ki sizin askeriniz size kurşun sıkacak. Sizin helikopterleriniz size ölüm yağdıracak yani. Helikopterden üstümüze kurşun sıkıldı.
Ve normal bir mermi değil yani.
Yani sıkan da Türk, Müslüman, eğer Müslümansa ve biz de öyleyiz. Saat 3'ten sonra yaklaşık bir 20 dakika evde bekledik. Sessiz, sakin bir şekilde ve ondan sonra hani annem ve en küçük kardeşimden uzak durarak, sadece ortanca kardeşim ismi Oğuzhan, hani onunla odada bir konuşma gerçekleştirip dedi ki buranın bombalanacağı söyleniyor. Dışarı çıkarsak da vuracaklar. Hani dedim gel biz dışarı çıkalım. Eğer ki kaçabiliyorsak kaçarız. Kaçamıyorsak da dedim en azından hani bizden sonrakiler bizi tek parça bulsun. Hani biz bu psikolojiyle lojmanı terk ettik. 3:20-3:30 civarı, o civarda. Biz öyle o şekilde terk ettik. Bizim kampüsün yaklaşık bir 2-3 kilometreye yakınında köy vardı. Bizden çıkanların oraya gittiği bilgisini aldık. Sağ olsun o gece bir tane arkadaşım da yine lojmanda ikamet eden bizi geldi aldı. O esnada aracımız yoktu. Hani yaklaşık Konya yoluna kadar koşar adımlarla gittik. O esnada tabii üzerimizden F-16 uçuyordu. Artık helikopter işi bitmişti. Bomba yağdırmak için uçuyormuş tabii. Keşif uçuşu oluyor herhalde. Biz o esnada o da çok alçak uçuş yapıyordu. Kaçıyorduk ailecek. Biz köye ulaştık. Köye ulaştığımız anda artık bir his mi diyelim, ben o esnada ben babamın şehit olduğunu anladım. Yani davranışlarında.
Nasıl? Kimin davranışlarında?
Ya hepsi komşumuz bizim. Ya hepsi bize bakmaktan kaçınıyor o esnada. Laflarını saklıyorlar, gözlerini kaçırıyorlar. O esnada ben baktım babam yok bir tek. Hani bizi ilgilendiren aile olarak.
Ama babanızın tutuklandığını söylüyorlar size.
Evet, yani sürekli diyorlar ki tutuklandı. Tutuklanan başka kişiler de var, onlar bırakılmış.
Babam neden bırakılmadı?
Yani o esnada ya ben kimseye bir şey söylemedim. Yani kendime sakladım o esnada şehit olduğunu. Anlamıştım çünkü. Yani bir şeylerin ters gittiğini. Çünkü her ne olursa olsun babam bir şekilde bana ulaşırdı. Yani ne kadar kötü bir durum olursa olsun yaşasaydı kesinlikle ulaşırdı. Ulaşmadı hiçbir şekilde. Yani dile getiremedim. Ortanca kardeşim de herhalde içine doğdu. Biz birbirimize sarılıp ağladık en başta. Annemle en küçük kardeşim orada Bayanlar Camii'nin içinde bulunuyordu. Yani oraya gönderdik biz de annemi. Bayanlarla birlikte oldu.
Saat kaç bu esnada?
Saat 4. Evet. 4 bu esnada. Sabah ezanına çok yakındı vakti. Biz orada konuşuyoruz. Hani insanlar bizi sakinleştirmeye çalışıyor. Sabah bırakacaklarmış işte babangili. Sabah gelecekler. Sadece bekleyelim. Günün ağarmasını bekleyelim. O esnada biz minareye çıktık. TürkSat'ın bombalanışını izledik. Yani 4 kere bombaladılar. Onu izledik. O an zaten kendi içimden şöyle söyledim. Yaşıyorsa bile dedim artık bundan sonra herhalde imkanı yok diye düşündüm yaşamasının.
Evet, kabus gibi bitmek bilmeyen bir geceyi yaşadınız.
Yani.
Şahit oldunuz, babanızı kaybettiniz, ulvi bir makama erişti.
İnşallah.
Allah rahmetiyle muamele etsin tüm şehitlerimize, tüm ölmüşlere.
İnşallah. Abi.
Şimdi zor bir sorular. Aslında bu soruları bize sormak da çok zor geliyor.
Evet.
Şimdi şöyle isterseniz bir ara verelim.
Tabii ki.
Bu esnada babanızın arkadaşlarından, kendisi de 15 Temmuz gazisi olan Ferhat Derecik'e bağlanalım. Ferhat Derecik bize biraz babanızdan bahseder. Siz de biraz soluklanırsınız. Efendim hattımızın diğer ucunda 15 Temmuz gazilerinden Ferhat Derecik var. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Ferhat Bey, şehit Ali Karslı'yı konuşuyoruz. Hemen sormak istiyorum. 15 Temmuz'da şehit edilen, siz de gazi oldunuz, aynı araç içerisindeydiniz. Bize ondan kısaca bahseder misiniz efendim?
Ali Karslı'nın bahsetmek için dakikalar, saatler yetmez bize. Biz onunla 15 yıl aşkın bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, beraberliğimiz vardı. Benim özel hayatımda iki tane abim var. Ali Karslı benim üçüncü abim olarak kabullendiğim bir insandı. İyi bir insandı. İyi kelimesinin içini tamamıyla dolduran bir insandı. Ailesine, çoluk çocuğuna düşkün, vatanını, milletini seven bir insandı. O gece görevde olmamasına rağmen bu durumlardan kendine görev için bize yardımcı olmaya gelen bir arkadaşımız, abimiz, dostumuzdu. Ben kan kardeşimi, abimi kaybettim diyebilirim size. Kısaca anlatmak istersem bunları söyleyebilirim.
Evet, az önce söylediğiniz kelimeler yetmez diye Ali Bey için. O da stüdyo konuğumuz, o da Gazi Osman Karslı. Efendim siz de aynı araç içerisindeydiniz.
Evet, doğru.
Bize biraz o yaşadıklarınızdan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki bu 15 Temmuz akşamı alçak darbe girişimi haberi alındıktan sonra biz kurumumuza apar topar şehit olan diğer darbe başkanımızın bizi aramasıyla apar topar tabii ki göreve döndük. Göreve geldik. O esnada tabii Ali abimizle de görüşüyorduk telefonla, da bizim burada olduğumuzu bilerek o da lojmanlarda oturup bize yardım olmak maksadıyla şirkete geldi. Biz genel tedbirlerimizi aldık. Her türlü imkanımızı sağladık. Akabinde işte malum sizlerdeki size yapılan operasyon ve TRT'de okunan darbe bildirimi akabinde biz TRT'nin yayınlarını kestikten sonra tabii ki böyle bir şey bekliyorduk. Biz de acaba gelen giden var mı? Yol kontrolüne gittiğimizde şehit daire başkanımız Ali abi ve ben üçümüz bir aracın içindeydik. Dönüşte şirkete girerken tabii ki askerler buraya helikopterle tarama yapıyor. Diğer helikopter askeri indiriyor. Kişileri, arkadaşlarımızı rehin alıyor. Rehin alındıktan sonra bizim aracımız şirkete girişe istikametinde çapraz ateşe alıyor. Olayın kısacası bu. O esnada Ahmet Bey ve Ali Bey, Ali Kastı abimiz aracı kullandığı için onlar ön tarafta. Ben arka koltukta oturuyorum. Araştırandıktan sonra önde oturanlar sayı arkadaşlarımız, abimiz, daire başkanımız şehit oluyor. Ben de arkada Cenab-ı Allah'ın takdiri bize şehitliği nasip etmedi demek ki. Biz de mucize bir şekilde yer olarak çıktık. Olayın kısa özeti bu, o gece yaşananların.
Evet. Peki biz Ali Bey'i konuşuyoruz, Ali Karslı'yı konuşuyoruz. Ve o esnada da tabii sağ tarafta mı ya da şoför Ali Bey'di herhalde.
Evet, sol tarafta Ali Bey'di.
Sağ tarafta da yanınızda
bulunan oğluyla telefonla görüşüyordu. Bir telefon görüşmesi oldu. Yenge hanım evde korktuğu için çocukları da vesaireden oğluyla da dışarı çıktımış. Hemen Osman'la görüşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam Osman'a eve annesinin yanına geçmesini söylüyor. Telefon kapattıktan 15 saniye sonra zaten biz taranıyoruz. Yani son görüşmesinde şu anda yanımızda bulunan Osman Sefa ile gerçekleştirdi rahmetli şehit Ali abimiz.
Evet. Peki efendim sizi sonra nasıl buldular? Siz hastaneye nasıl yetiştirildiniz?
Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik. Biz araçlar tanıdıktan sonra ben işte askerlere bir süre sessiz kaldık. Ben aracın içinde işte, her taraf kan gölü. O manzarayı anlatmak istemiyorum. Kendi imkanlarımla araçtan sürünerek indim. Öyle söyleyeyim. Daha sonra aracın önüne çekildim. Darbeci askerler komple üzerimi soydu. Orada aralarında bir suhiyeci olduğunu tahmin ettiğimiz bir asker vardı. Bizi kontrol etti. Akabinde başka zaten bir imkan yok. Ambulansla gitmemize müsaade edilmedi. Ta ki kampüsten kendileri bulunduğumuz şirketten kaçıncaya kadar onlar kaçarken zaten ambulansımız vardı bizim. Kendi arkadaşlarımızın imkanıyla biz hastaneye kadar gittik. Orada tedavimiz yapıldı.
Evet. Peki saat bu esnada kaçtı? Yani kaç saat siz orada kaldınız?
Yaklaşık olarak 2 saat rehin tutulduk. 1-5 kala falan biz aracımız tarandı yanlış hatırlamıyorsam. Şeye doğru da ambulansla hastaneye doğru yola çıktık. Öyle söyleyebilirim.
Peki bu hainlerle hiç sözlü diyaloğa girdiniz mi?
Tabii ki girdik. Bize hakaretlerle başımıza çuval geçirme tehditleri de biz niye böyle bir şey yaptığınızda onların kullanmış olduğu cümleler birebir diyaloğa girdik. Ben ve arkadaşlarım diyaloğa girdi.
Peki efendim Ali Bey'i ve Ahmet Bey'i size sormak istiyorum. Nasıl insanlardı?
Nasıl insanlardı? Yani
nasıl bilirdiniz? Arkadaştınız, mesai arkadaşıydınız.
Tabii ki mesai nasıl bir arkadaşımız, insanlar? Yöneticimizlerdi. Ali Bey mesai arkadaşım, can ciğer abim, kardeşim dediğim insandı. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyen bir insandı. Yani nasıl anlatabilirken kelimeler tarif edilmez diye bir duygu vardır ya. Aynen o öyle bir duygu. Yani bizim her anımızın beraber olduğumuz bir insandı. Yokluğunu hissettiğimiz bir insandı. Ben hala da çalışma bulunduğu ofisin koridoruna geçmiyorum. Bulunduğu odaya gitmiyorum. Beraberinde girdiğim zaman sanki onu görecekmiş gibi hisle. Bazen de onu görüyorum. Öyle söyleyebilirim size.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük katkılar sağladınız. Zor oldu size sorularımızın cevaplarını almak da çok zor oldu. Bize bu soruları sormak da çok zor oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın bize.
Amin. İnşallah böyle bir şey tekrar vatanımıza, milletimize yaşatmasınlar. Yaşamayalım. İnşallah. Osman Sefa'ya da selamlarımı iletiyorum.
Peki, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun. Osman Sefa, babayı anlatmaya devam ediyoruz. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersin?
Şöyle anlatayım ben babama. Öncelikli olarak böyle baba oğul arasındaki despotluğa karşıydı. Yani tamamen arkadaşmışçasına davranırdı. Üç kardeşiz, üçümüze de aynı şekilde, aynı yakınlıkta davranırdı. Söylediğim gibi insan canlısı biriydi, arkadaş canlısı biriydi. Kimseyle bir kötü husumeti yoktu. Herkesle iyi geçinmeye çalışırdı elinden geldiğince. Karşı tarafın olumlu tavırlarıyla hani iyi geçinmeye çalışırdı. Güzel bir insandı. Ya baba olarak biz kendisini örnek alıyoruz. İyi insan olarak kendisini örnek alıyoruz. Yani gerçekten çoğu insanın özeneceği bir baba oğul ilişkimiz vardı. Belki de çoğu babanın özendiği bir baba stili de vardı kendisinde. Çok güzel bir insandı. İnşallah biz de onun emanetiyiz. Ona yakışan şekilde kendisini temsil edeceğiz son zamana kadar. Yani bu böyle devam edecek.
Babanızı kaybettiniz. Bu ülke size çok şeyler borçlu. Bu ülke babanıza ve şehitlerimize, gazilerimize, o gün evini terk edip vatanını, milletini savunmak için dışarı çıkan herkese çok şeyler borçlu. Konuşmak çok zor. Duygular böyle düğümleniyor. Ne desek boş. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınızdan dolayı. Şeref verdiniz programımıza.
Çok teşekkür ediyorum ben de böyle güzel bir programa iştirak ettiğiniz için.
Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.
Demokrasi Kahramanları.